Herkese merhabalar. Emre Hoca giriş yaptı hemen. Bugün Emre Dorman'la beraber Allah'ın affediciliği ile ilgili konuşacağız inşallah. Selam. Merhaba hocam.
Merhabalar Rana'cığım, bağlanabildin değil mi? Hı.
Evet, gayet
Tamam,
sesiniz,
iyi.
görüntünüz gayet iyi geliyor. Nasılsınız?
İyiyim, hamdolsun, çok şükür. Sen nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim.
Hamdolsun, dersin.
Hocam, vakit kaybetmeden ben giriş yapayım isterseniz.
Tamam.
Giriş yapmadan önce yine şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Çünkü hepimizin böyle takılı kaldığı bir konu olduğunu düşündüğümüz için zaten özellikle böyle bir konu seçtik. Şunu düşünelim, bu yayınla birlikte şu an işlediğimiz hataları, işlediğimiz günahları düşünelim. Ve bu günahları ve hataları affedecek olan, sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın varlığını düşünelim. Çünkü yani ben işte çok günah işledim, şöyle hata yaptım, Allah beni neden affetsin, nasıl affetsin diye aklımızda sorular takılı kalabiliyor ve bunlar bizi daha çok dibe çöktürüyor ister istemez. O yüzden bu yayından sonra da daima Allah'ın affediciliğini hatırladığımız bir sohbet olsun diyeyim ve sözü size bırakmış olayım.
Evet, ben teşekkür ediyorum. Yani konuyu da beraber belirlemiştik. Gerçekten güzel bir konu. Aslında hepimizin de belki zaman zaman böyle hatırlayıp motive olmak için iyi ve güzel olan şeylere teşvik olmak için Allah'ın bizi teşvik etmesi için de bir fırsat belki. Tabii dini konularda çok fazla doğru bilinen yanlışlar var. Bunu sürekli ifade ediyoruz ya da işte fıkhi konularda çok tartışmalar yapıyoruz. Dinin kaynağının belirlenmesi, dinin doğru anlaşılması, metodolojisi vesaire konusunda, ama aslında dinin belki de her birimizin, her bir inananın hayatındaki en önemli etkisi, en önemli fonksiyonu olan Allah'ın işte bu rahmet sahibi oluşu, şefkat sahibi oluşu, Allah'ın sevgisi, Allah'ın affediciliği gibi bence asıl konular, bence omurgayı oluşturan konuları çoğu zaman ihmal edebiliyoruz. Doğrusu bunlar olmadan diğer tartışmaların da çok bir gerçekçiliği veya kişisel kanaatim samimiyeti kalmıyor. Bazen ben diyorum işte, yani Müslümanlar olarak önce Allah'la ilişkimizi gözden geçirmemiz lazım. Önce bir resetlememiz lazım kendimizi. Allah'a olan inancımızı, Allah'la bağımızı bir kontrol etmemiz lazım. Allah'ı acaba doğru tanıyor muyuz? Allah hakkındaki bilgilerimiz ne kadar geçerli? Bu bilgiler ne kadar Kur'an'a uygun? Dolayısıyla bence temelde burada bir problem var. Çünkü hani işte gömleğin düğmesini yanlış iliklediğin zaman diğer düğmeler de yanlış devam etmesinde olduğu gibi, yani temelde bir problem olduğunda, temelde bir sorun olduğunda bence bütün sistem arıza verebiliyor. Bütün sistem sorunlu olabiliyor. Mesela basit bir örnek, işte Allah'ın sevgisini, Allah'ın rahmetini, Allah'ın affediciliğini gerektiği gibi kavrayamamış kimi insanların mesela dini konularda çok kaba saba, çok sert olabildiklerini görebiliyoruz. Yani bir meseleyi anlatırken de, herhangi bir şey konuşurken de, tartışırken de, kendisi gibi düşünmeyen veya kendisi gibi inanmayan insanlarla bir şeyi paylaşırken de yani bir işte insan olmanın ve Müslüman olmanın gereğine uygun hareket edemediklerini görebiliyoruz. İşte bence bu temelde Allah'ın bize karşı ne kadar şefkatli olduğunu, ne kadar affedici olduğunu, hatalarımıza, günahlarımıza rağmen bize ne kadar fazla fırsatlar sunduğunu, bizi hiç kapısından geri çevirmediğini, her fırsatta bizi affetmek istediğini, işte tövbe müessesinde olduğu gibi ya da işte dualarda bu affı ondan dilememizde olduğu gibi. Yani bu kadar bize karşı rahmet sahibi ve şefkat sahibi bir Rabbimiz varken biz acaba onunla ilişkimizi ne boyutta tutuyoruz? Onu hayatımızda ne kadar önceliyoruz? Ne kadar önemsiyoruz? Ne kadar farkındayız Rabbimizin? Yani bu bence de güzel bir konu. O yüzden senin de güzel katkılarını inşallah güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz.
İnşallah hocam. Yani kesinlikle öyle. Bir de şey vardı. Allah diyor ki yani biz şunu her zaman unutabiliyoruz. Bir şey yaptığımız zaman, hata yaptığımız zaman sanki Allah oradan gidecekmiş gibi. Ben yani dediniz ya Allah tasavvurumuz yanlış diye. Aslında insanla Allah'ı belki burada ayırt edemediğimiz için böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü biz affetmekte zorlandığımız için zannediyoruz ki Allah da affetmekte zorlanacak. O yüzden öyle bir kıyas yaptığımız için hatta şöyle bir ayet var yanlış hatırlamıyorsam Allah'ın affetmeyi sevdiğinden bahsediyordu.
Evet.
Yani affetmekten ziyade şimdi bir insan olarak düşünelim affetmeyi sevmek gerçekten çok şey bir şey. Yani affetmeyi seven kaç tane insan var acaba? Yani ama Allah böyle bir Allah olmadığı için o aradaki kıyas yanlışlığından kaynaklı olarak da hatalarımızın affedilmeyeceğini düşünüyoruz.
Yani tabii insana yaratılmış tüm canlılar içerisinde insana çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş. İşte insana akıl verilmiş, irade verilmiş. Ve dini yükümlülük getirilmiş insana. Aslında Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu bu hakikatler üzerinden insanın bu dünyadaki macerasını nasıl geçirmesi gerektiği ile ilgili. Hani Kur'an bize bir yol gösteriyor, bir kılavuzluk yapıyor açıkçası. Aynı zamanda nasıl bir Rabbimiz olduğunu ve hem o Rabbimize karşı görev ve sorumluluklarımızın neler olduğunu, bu görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde nasıl yerine getireceğimizi de öğretiyor din bize. Yani Allah'ın ne kadar benzersiz, tarifsiz, rahmet sahibi olduğunu ve affetmeyeceği hiçbir günah olmadığını, yeter ki içtenlikle, pişmanlıkla ona yönelmemiz gerektiğini, bu mesajı bize verdiğinde aslında bizim de hem kendimizi affederken hem başka insanları affederken ya da başka insanlar tarafından da affedilmeyi umarken bu da var. Yani sadece başkan affetmemizi başkalarının da bizi affedebilmesi. Yani karşılıklı aslında tabii bu sosyal ilişkileri de geliştiren, insan ilişkilerini de geliştiren, inananların kaynaşmasını, birbiriyle dayanışmasını, birbirlerine destek olmasını beraberinde getiren aslında çok önemli, değerli duygular aynı zamanda. Tabii yani insanla iyi, güzel huylar gibi bir takım kötü huylar da mevcut. İnsan imtihanı da bu zaten. Nasıl ki işte merhamet gibi, şefkat gibi, işte cömertlik gibi, iyilik gibi bir takım erdemlere sahipsek, aynı zamanda bencillik gibi, işte tutarsızlık gibi, biraz çıkarcılık gibi, bir takım böyle haset gibi duygulara da sahip olabiliyoruz. Aslında hangi yönümüzü güçlendiriyorsak o insan oluyoruz. Yani aslında davranışlarımızın ortalaması oluyoruz. Hani bir insanı tanımak için işte çevresindeki insanların ortalaması denir ya, işte 5-6 kişinin ortalaması gibi bir şey denir. Aslında biz de davranışlarımızın, hal ve hareketlerimizin ortalamasıyız. Tabii bu noktada aslında ne söylediğimizden çok ne yaptığımız önemli hale geliyor. Yani çok büyük laflar ediyoruz, çok büyük sözler sarf ediyoruz. Çok süslü sözler söylüyoruz işte sosyal medyada paylaşımlar vesaire falan. Ama acaba gerçekte bu söylediğimiz şeyleri ne kadar uygulayabiliyoruz, ne kadar yaşayabiliyoruz veya ne kadar samimiz? Yani şu da olabilir, insan gerçekten o sözü sarf ederken çok samimidir de uygulamada eksiklikleri vardır hepimizin olduğu gibi. Ama gerçekten samimiyiz yani, hani yoksa o anda, o ortam, o şart onu gerektirdiği için mi onu söylüyoruz? İnsan aslında belki de en başta işte kendiyle bir yüzleşmesi, o içtenliğini bir gözden geçirmesi, sorgulaması. Mesela hani Kendini Kınayan Nefis diye bir kitap yazmıştım ben. Kıyamet suresindeki o ahiretteki nefislerin kendilerini kınamasıyla ilgili ayetten hareketle. Mesela şeyi orada vurgulamıştım yani. Başkalarını ne kadar çabuk kınayabiliyoruz, ne kadar kolay eleştirebiliyoruz. İnsanların hangi şartlarda yaşadığını bilmeden veya başına neler geldiğini bilmeden, ne zorluklar, ne acılar çektiklerini bilmeden hemen karşımızdaki fotoğraf neyse veya görüntü neyse o görüntü üzerinden çok kolay insanları yargılayabiliyoruz veya kınayabiliyoruz, horlayabiliyoruz. Büyük laflar edebiliyoruz. İşte insanın belki de bu biraz özüne dönmesi, biraz kendiyle yüzleşmesi, bu hakikatlerin farkına varması ve hal ve hareketlerin, davranışlarını da ona göre belirlemesidir. Bu da esas olan şey. Yani söylem ve eylem tutarlılığı burada çok önemli. Çünkü Rabbimiz çok tutarlı. Yani Allah mesela işte ayetlerle bize bildirdiği şeylere uygun bir Allah. Yani hiçbir zaman onun dışında bir şey yapmıyor. Mesela Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir diyor Kur'an. Allah asla kullarına zulmetmez. Ve haşa yani hiçbir şeyden sorgulanamayacak, yani hiçbir şekilde hesaba çekilmeyecek olmasına rağmen Allah zulmetmez. Yani haşa, zulmetse kim ne yapabilir ki Allah'a karşı? Yani haksızlık etse, adaletsizlik etse kim ne yapabilir Allah'a karşı? Hiç kimse bir şey yapamaz. Tüm gücü, kudreti, kuvveti, iktidarı elinde bulundurmasına rağmen Allah dosdoğru yol üzerinde, ayetinde ifade ettiği gibi, ve Allah son derece makul, tutarlı, rasyonel, nasıl ifade edersek edelim, bunlar üç aşağı beş yukarı hepsi aynı anlama geliyor. Vaadini en güzel şekilde yerine getiren, vaadini asla caymayan, kulunu asla yarı yolda bırakmayan, kendisine sığınanı asla geri çevirmeyen, kendisine dönen yönleri her zaman kabul eden, tek istediği şey gerçekten samimiyet, içtenlik, güzel bir kalple gelebilmek. Yani çok şanslıyız. Yani bu şekilde kullanmak doğru mu bilmiyorum ama insanlar olarak, kullar olarak çok şanslıyız böyle bir Rabbimiz olduğu için. Yani dünyanın en merhametli annesini, şefkatli annesini düşünsek, ya da babasını, ya da ne bileyim işte, yani herhangi bir insanın bir insana duyabileceği şefkati, merhameti. Yani bütün insanların hakikaten, yani böyle süslü söz olsun da söylemiyorum, bütün insanların merhameti bir araya gelse toplansa, bütün insanların affediciliği bir araya gelse toplansa, Allah'ınkinin yanında hakikaten hükmü yok. Yani bu anlamda çok şanslıyız. Allah bizi affetmek için gerçekten fırsat kolluyor adeta. Bizi affetmek istiyor, affetmeyi seviyor. Ama biz maalesef kendimizi de affedemiyoruz, başkasını da affedemiyoruz. Bu anlamda ciddi bir şeyimiz var, problemimiz var diye düşünüyorum.
Enam 54'te Allah diyor ya, Allah rahmeti kendisine ilke edinmiştir diye. Yani sonuçta
12'de de geçiyor. O sürede iki ayette geçiyor ama
evet
12'de mi
evet
54'te mi
iki
geçiyor?
ayet ya, iki üç ayette tam hatırlamıyorum. Yani Allah tüm her şeyini aslında rahmetinden ilham aldığını zaten bize söylüyor. Hani böyle bir temelden bize yaklaştığını söylüyor. O yüzden hani hep böyle bir kıyas yapıyoruz ya, işte Allah'ın sıfatlarını kendimize yaşatmaya çalışıyoruz falan. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Mesela bizde ne kadar kendimize merhamet ettikçe ya da insanlara merhamet ettikçe bence şunu anlayabiliriz. Demek ki Allah da bana o kadar merhamet ediyor. Bir rahmet ölçerimiz olabilir yani o. Çünkü ne kadar çok üzerimizde o merhameti hissedersek onu kendimize ve çevremizde bir o kadar yansıtabiliriz. Ve biz de bir o kadar rahmeti ilke edinir hale gelmiş oluruz aslında. Ama sizin de dediğiniz gibi insanlar birbirlerini yargılıyorlar. Allah ezandan sakın diyor mesela ayetlerde. Ama işte o rahmet ilkesi doğrultusunda yaklaşamıyorlar maalesef birbirlerine.
Yani tabii hani sen tam sıfatlardan konuşmuşken, yani işte Esma-ül Hüsna dediğimiz Allah'ın güzel isimleri, sıfatları, en iyi isimleri, belki de sıfatları. Yani burada tabii çok ön plana çıkan isimler var. Afü mesela, yani bu hani hakikaten Allah'ın böyle affeden, hataları ve günahları bağışlayan, affı sınırsız olan, tarifsiz olan, yani benzersiz olan. Mesela Nisa suresinin 149. ayeti var. Buradan bakıyorum şimdi. Yani mesela çok muhteşem, diyor ki, bir iyiliği açığa vurur veya onu gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da affedicidir, güçlüdür. Yani herhangi bir konuyla ilgili bir şey affettiğin zaman bunu niye yapıyorsun? Ya çünkü benim Rabbim çok affedici. Rabbim, böyle bir Rabbim kuluyum ben. Yani hani bir anlamda, hani bazen kullanıyoruz, hani Allah'ın kulu, Allah'ın koludur misali. Yani Allah'ın yeryüzündeki bir anlamda temsilcisidir aslında. Çünkü Allah o sorumluluğu insana yüklemiş. Dolayısıyla ben Rabbim dosdoğru yol üzerinde olduğu için dosdoğru yol üzerinde olmalıyım. İşte Rabbim affedici olduğu için ben affedici olmalıyım. İşte Rabbim cömert olduğu için ben cömert olmalıyım. Şeklinde bence burada bir bağ kurmak, yaklaşmak lazım. Tabii Allah'ın aslında kendisini yönelenleri geri çevirmemesini dedik ya. Mesela burada çok ince bir şey gizli, şefkat gizli. Yani ne kadar hatalar içine girmiş olsan da, seni affetmeye hazır bir Rabbinin olduğunu bilmen, aslında senin o hatalardan dönme imkanın, şansın olduğunu da sana daima hatırlatıyor. Ama bunu tabii hani böyle bir dini konuda insanın kendini kandırma bahanesi gibi de kullanmaması lazım. Yani o da aldatıcı olur. Çünkü şeytan sizi Allah'ıyla aldatmasın diyor Kur'an bize birkaç yerde. Yani şeytan bazen Allah'ın rahmetine sığınarak insanları aldatabilir. Nasıl aldatabilir? Yani sen yap, günahlara gir bile isteye, Allah nasıl olsa affeder. Allah nasıl olsa affeder ama insanın affedilmek için gerçekten affedilmeyi hak edecek eylemlerle gerçekleştirmesi ve hatasını düzeltmesidir burada esas olan şey. Yani hani sen yap nasıl olsa Allah affeder mantığıyla yaklaşmak ne kadar yanlışsa ben ne yaparsam yapayım artık affedilmem ya da Allah beni affetmez şeklinde bir anlayışla yaklaşmak da son derece hatalıdır. Yani bu ikisinden de Allah'a sığınmak gerekir. Yani ikisinde de aslında kendi içinde bir enaniyet gizlidir. Niye? Çünkü yani aslında Allah'ın vereceği hükmü Allah yerine biz vermiş oluruz. Yani ben ne yaparsam Allah beni affetmez. Yani Allah sipariş vermiş gibi bir anlamda. Ya da ben ne yaparsam yapayım Allah affeder diyerek Allah herhangi bir konuyla ilgili işte zorunluluk altında bırakıp böyle bir enaniyet gösteririz aslında farkında olmadan.
Mesela hocam bazı insanlar var ya hani böyle çok karşındakini çok affederler böyle sürekli. Hani bir iyilik de aslında bu. Ve karşısındaki de onu iyiliği suistimal edip sürekli ya nasıl olsa beni affediyor şeklinde bir şey yaparlar. O yüzden her şeye de ölçü diyoruz ya. Allah o yüzden merhametli olduğu gibi o yüzden adaletli aynı zamanda. Azabı da var. Hatta çoğu ayette Allah rahmetinden bahsettikten sonra azabından bahseder. Cennetten bahsettikten sonra hemen cehennem tasvirlerine girer. Çünkü insanın nasıl bir suistimal edebilen bir varlık olduğunu tabii ki yaratan bizden daha iyi bildiği için o dengeyi de aslında Kur'an'da bize sürekli hatırlatmış oluyor Allah ayetlerde.
Yani bence o ayetler de Allah'ın rahmetiyle
Evet.
ilişkilendirilebilir. Çünkü Allah gerçekçidir. Yani hani Allah işin sonundan korkacak diye diyor ya ayette. Gerçekten Allah işin sonundan korkacak diye. Allah çok olaya gerçekçi yaklaşıyor. Yani neden sonuç ilişkisi? Yani konuların sonucu şudur şeklinde aslında. Allah çok olaya net yaklaşıyor ve insanı bu gerçeği hatırlatarak yani zulmedenlerin, zalimlerin, haksızlığa bulaşanların, adaletsizlik, ölçüsüzlük yapanların sonunun cehennem olacağını söylemesi, buna haber vermesi de Allah'ın rahmetinden kaynaklı. Çünkü Allah bunu hatırlatarak insanları aslında cehennemden korumak istiyor. Yani onları hani bazen şey gibi düşünüyor böyle işte tehdit ediyor. Ya Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Yani Allah'ın bize din göndermek, kitap göndermek gibi bir zorunlu gerekli diyor ki. Yani bizi yaratıp başıboş kendi halimize bırakıp dilediği gibi hesaba da çekebilirdi. Yani kim ne diyebilir ki Allah? Yani çok çok haksızlık yaptın, adaletsizlik yaptın. Keşke kendinden ve sorumluluklarımızdan haber verseydin diyebilirdik. O kadar ne olurdu yani bir hükmü olur muydu? Bunun olmazdı. Yani o Allah o kadar merhamet sahibi ki hem insana akıl veriyor, hem irade veriyor, hem iyi sevdiriyor insana. İyi ve güzel olan şeyleri teşvik ediyor. Hem rızası hem cennetleri de müjdeli insanı. Hata ve günahlardan arınmayı yönlendiriyor bizi ve aynı zamanda bunun da mükafatını vereceğini söylüyor. Yani Allah bizi yani bir anlamda tabiri caizse arkamızdan cennetine, rızasını ve cennetine doğru itiyor. Yani biz patinaj yapıyoruz yani hani yok illa zulme bulaşalım, illa haksızlığa bulaşalım ve cehenneme boylanalım der gibi hareket ediyoruz bir anlamda. Yani en büyük kötülüğü kendimize yaptığımızın farkında değiliz. Herkesin bir sabrı vardır. Herkesin bir sınır ölçüsü vardır. Dünyanın en sabırlı insanı olsa da, dünyanın en yumuşak huylu insanı olsa da herkesin bir sınırı vardır mutlaka. Allah'ın da tabii ki sınırları var. Allah'ın da ölçüsü var insan için ama bu alabildiğine geniş. Yani ve hep kulunun lehine aslında işliyor. Ve dediğim gibi hiçbir şey Allah zorunluluk altında bırakmayacak olmasına rağmen kulun lehinde işliyor. Şimdi tabii mesela Allah'ın bu kadar affedici olmasının dedim ya bizim üzerimize bir etkisinin olması gerekir. Yani hani affetmek aslında bize karşı yapılan bu haksızlıklara veya kötülüklere rağmen işte kin duymak, ne bileyim işte işte öfkelenmek, intikam almak ya da küsmek, işte kötülük planlamak, düşmanca davranmak gibi aslında farkında olmadan bize, gerçekte bize zararı olan kötü duygulardan da arınmak demek. Yani affetmek bir anlamda vazgeçmek demek. Ama bakın mesela affetmek, unutmak demek değil. Yani yapılan şeyi evet bir kenarda tutabilirsin. Tekrardan zarara uğramamak için bir başkasına da benzer bir zarar verilmemesi için tedbirini alırsın, temkinli olursun, dikkatli olursun. Ama düşmanca davranmazsın, düşmanca hareket etmezsin. Ve ne için bu Rana'cığım? Yani bu aslında en başta Allah için, sonra da kendimiz için yapacağımız bir şey. Niye Allah için? Çünkü belki Allah bizi affet dediği için affederek yapmış olduğumuz hata ve günahların bir kısmının affedilmesine neden olur bu. Bir diğeri de zaten bu kötü duygulardan, o gereksiz hırslardan, bencilliklerden, intikam duygularından arındığımız zaman da en büyük iyiliği kendimize yapmış oluruz aslında. Yani karşısındaki insana belki de zarar vermektense, onun için bir kötülük planlamaktansa ondan vazgeçmek senin daha iyi bir insan olmana sebep olur. Ama kötülük yapmak, intikam almak aslında biz farkında olmadan bizi kötüleştiren bir şey olacağı için karşımızdakini yaptığımız bir şey olarak zannettiğimiz şey aslında döner bize gelir bir şekilde. En azından bizim tabiatımızı bozar, fıtratımızı bozar. Ya bir de şu var, Allah'ın gerçekten çok muhteşem bir sistemi var. Ben bazen diyorum evet yani ahiretle ilgili işte büyük hesaplaşma, ahirette her şeyin alenen açığa çıkacak olması, kötülerin yaptığı kötülüklerin yanlarına kâr kalmayacak olması çok büyük bir motivasyon. Ama Allah'ın öyle bir sistemi var ki yani inanır mısın bu dünyada da mutlaka dönüp dolaşıp sahibini buluyor. Eğer ki zulmettiysen, haksızlık ettiysen, kötülük ettiysen tabii şöyle olmuyor yani hani bazı böyle senaryolarda, dizilerde, filmlerde olduğu gibi yani yaptığın anda belki hemen karşılık bulmayabiliyorsun. Bu zamana yayılabiliyor. Çünkü Allah o kadar rahmet sahibi ki o kötülüğü yapana da yine de fırsat veriyor yani. Hemen cezalandırmak istemiyor. Belki bir durumunu değiştirir. O kötülükten döner, onu telafi etmeye çalışır diye. Ama Allah asla unutmuyor. Yani senin Rabbin unutkan değildir diyor ya Meryem Suresi. Rabbin asla unutkan değil. Bunu biliyorsun. Mesela Allah'a havale etmek diye bir kullanımımız var değil mi? Yani Allah'a arz etmek mesela. Hani Hazreti Yakup diyor ya mesela yani hani halini Allah'a arz ediyor. Yani o kadar haksızlık yaptıklarını görüyor çocukların. Yani o gamı, o kederi, o durumu Allah'a haber verme. Zaten Allah ondan haberdar. Ama sen de ona tekrar Allah'a arz ediyorsun. Yani bence mesele bitmiştir bunu yaptığın zaman. Ha ondan sonra kim ne demiş, ne yapmış, o öyle mi tuzak kurmuş, böyle mi tuzak kurmuş, onu mu planlamış, şunu mu planlamış. Yani bunların hiçbir önemi kalmıyor aslında. Yani bu erdemlere kavuşabildiğin zaman ondan sonrası artık hani Allah'ın hükmü. Allah'ım onlar senin kulundur. Öyle diyor ayette. Yani dilersen onları cezalandırırsın. Yani dilersen onları affedersin. Yani hüküm senindir. Yani ben oturduğum yerine Allah'a sipariş vermiyorum ki Allah'ım şunu cezalandır, bunu cezalandır. Yani şunun işte iki yakası bir araya gelmesi. Yani sürekli bir şey için birisi için beddua etmeye gerek yok. İnsan zaten bir kötülük yaptıysa beklemek lazım. Zaten o kötülüğü bulacak onu.
Kesinlikle. Hocam mesela diyor ya ayette Allah Haç suresinde Allah'ı gereği gibi takdir edemediler diye. Her şeyin temelinde gerçekten Allah'ı yeterince içselleştirmek var. Çünkü Allah'ın hasip olduğunu yani hesabı çeken biri olduğunu bilen bir insan zaten tahrip olmaz yani şunu düşünür. Çünkü o karşılığını bir şekilde Allah verecek. Çünkü Allah benden daha iyi biliyor. O anı daha iyi görüyor. Benim zorluğumu da biliyor. Mesela aklıma size anlatırken Yusuf peygamberle İbrahim peygamber geldi. İbrahim peygamberin babası diyor ki seni diyor taşlayacağım ve öldüreceğim diyor. İbrahim peygamber diyor ki Allah'tan senin için af dileyeceğim. Yani
Evet.
bu gerçekten muazzam bir merhamet, bir affediciliktir aslında bu da. Hani o affetmeyi karşı tarafı hissettirmek gerekir. Yusuf peygamber de aynı şekilde kendisini öldürmeye çalışan kardeşlerini yıllar sonra affediyor ve Allah gerçekten Yusuf peygamberi hem dünyada mükafatlandırıyor hem de ahiretin iyi olacağının müjdesini veriyor.
Evet,
Yani
bugün sizin için kınamak yok diyor. Yani aslında o gücü eline geçirmiş olmasına ve hakikaten kısas da var yani o kısası uygulayabilir. Ama ona rağmen diyor ki yani bugün sizin için bir kınamak yok da Allah'tan af dileyin diyor yani. Allah affedicidir. Yani aslında orada çok büyük bir erdem gösteriyor. Herkesin tabii ki belki de örnek alması veya yapmamız gereken bir erdemi gösteriyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki bu anlatımlar niye var? Yani bu kıssalar niye var? Bu ayetler niye bu kadar açık ifadeler yer alıyor ayetlerde? Mesela şimdi önünde burada Rahat Suresi 22. ayeti var. Burada mesela iyiliği yapılan kötülüğü direkt ortadan kaldırma vurgusu var mesela. Diyor ki işte onları o inananlardan bahsediyor. İşte Rabbinin rızasını elde etme yolunda kararlılık gösterirler. Ya bak kararlı olmak yani hani ben bazı karşılaştığım zorluklarda da Rabbinin rızasını gözetmeyi öncelemeliyim. Yani sadece rahattayken, ferahlıktayken değil. Salatı ikame ederler. Hem de kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizli ve açıktan sarf ederler. Dahası kötülüğü ilik ortadan kaldırırlar. İşte onlar bu diyarın mutlu sona ulaşacak sakinleridir. Yani şimdi kötülüğe kötülükle karşılık vermek kötülüğü artıracak bir şey. Çünkü bu sefer karşı taraf da tekrardan sana o şekilde karşılık verecek. Ama burada tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani yapılan bir takım haksızlıkları görmezden gelmek, bunlara göz yummak tarzında bir şey değil. Yani tabii ki hakkı, hukuku, adaleti tesis etmeye yönelik olarak elden gelen neyse bir Müslümanın dik durarak onu yerine getirmesi esastır. Daha çok burada bireysel insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili belki yani yapılan bireysel kötülükler üzerinden daha çok şey yapıyor. Bu affediciliğin bireyler ve sosyal ilişkiler için pozitif sonuçlar olduğuna dair birçok mesela çalışmalar da var. Kur'an da bunu bize söylüyor.
Evet.
Yani şunu da unutmamak lazım. Hani bazen dedim ya insanların çocuklukta neler yaşadığını, nasıl bir aile ortamında büyüdüğünü, sorunlarını ne şekilde çözmeyi öğrendiğini, yani şiddete başvurarak mı, bağırıp çağırarak mı, ne bileyim işte bir takım kötülükler yaparak mı, intikam duygularıyla hareket ederek mi, işte içten içe bir kıskançlık duyarak mı, şimdi bunları da bilmediğimiz için insanların mizaçları da tabii ki farklı. Kolayca böyle hemen yaftalayabiliyoruz veya yargılayabiliyoruz. O yüzden hani nasıl ki biz de bazen istemeden bir takım hatalar yapıyorsak, hani karşımızdaki de belki o anda bir öfkesini yenilerek bu hatayı yapmış olabilir. Belki bu şekilde sonuç doğuracağını bilmiyor olabilir. Bunu yapmıştır. Eğer o Rabbine sığınıyorsa, affediyorsa, ya şimdi bak bir şarkı sözü var. Çok da meşhur bir şarkı. Şey diyor işte orada. Geçen dikkatimi çekti. Diyor ki işte Rabbim diyor bu zalim kullarını sen affetsen ben affetmem diye bir şey mesela. Değil mi? Şimdi mesela insan düşünüyor ya. Yani Allah affedici. Ya haşa biz kimiz ki yani? Hani diyorum ki ben mesela ya Allah'ım istiyorsan sen affet, sen bilirsin ama ben affetmiyorum. Yani Allah'ın affettiği şeyi sen affetmesen ne yazar yani?
Anlatırız.
Ya böyle bir şey var mı? Tam tersine yani mesela şunu belki dememiz lazım. Allah'ım nasıl ki benim suçum, hatam, günahım var. Senin karşısında nasıl mahcupsam, senin karşısında nasıl ben günahlarımın farkındaysam, yani onlar da belki bunun farkındalar veya farkında değiller ama senin kullarındır. Affedersen o senin lütfundandır, rahmetindendir. Belki bizim vesilemizle affettiğinde işte biz de belki bundan bir pay sahibi olabiliriz şeklinde yaklaşılabilir. Şimdi tabii bunları bu şekilde söylüyoruz ama yayının başında söylediğimiz gibi uygulama noktasında zorluklar yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Hepimiz insanız. Bazen affedebildiğimiz şeyler oluyor, affedemediğimiz şeyler oluyor. Bazen yani çok büyük haksızlıklar uğrayabiliyorsun. Bir takım insanlar güveniyorsun ve bakıyorsun ki yani o insanlar senin güvenini boşa çıkartıyor. Bambaşka insanlara dönüşüyorlar falan. Bunların hepsi oluyor. Ama öyle bile olsa yani diyelim ki işte bir insana biz maddi yardımda bulunduk. O insanın bizi aldattığını, kandırdığını, aslında o maddi şeye ihtiyacı olmadığını fark ettik. Ne yapacağız yani? Başka insanlara yardım etmekten vaz mı geçeceğiz? Bir insana inandık, güvendik, dost bildik. İşte ama o insan baktı ki vefasız çıktı. O insandan kör çıktı. Ne yapacağız? Yani biz insanlara dostluk kurmayı mı bırakacağız? İnsanlara iyilik yapmayı mı bırakacağız? Yani hani kendi hata ve günahlarımızın affedilmesini umuyorken, Allah'tan bunu bekliyorken, aynı şekilde hata ve günahları affetme noktasında biraz cömert olmak lazım. Hani sen hatırlatmıştın işte şey, Nur Suresi 22. ayeti. Hani affedin, hoş görün, Allah'ın size affetmesini istemez misiniz diye.
Evet.
Hem de Allah'ı çok acayip esirgeyen, gerçek bağışlayıcı olduğunu gördüğünüz halde. Bak bunu da görüyorsunuz.
Görüyoruz, evet.
Yani aslında bir günlük yaşantı içerisinde Allah'ın üzerimizde sayısız lütfu ve rahmeti olduğunu çoğu zaman ıskalıyoruz. Yani bunu görmüyoruz, görmezden geliyoruz. Yani yaptığımız her şeyi kendi çabamızla, kendi becerimizle, kendi başarımızla elde ettiğimizi ve yaptığımızı zannediyoruz. Aslında Allah'ın üzerimizde kesintisiz bir lütfu var. Ve sürekli bu lütuf. Ama biz bunu görmemize rağmen, biz bunu biliyor olmamıza rağmen, günlük hayatın koşturmacası içerisinde, bazen gaflet içerisinde işte bunu ihmal edebiliyoruz, bunu fark edemeyebiliyoruz. Mesela Şura suresinin işte 40. ayeti var.
Evet, çok
Orada diyor
güzel
ki yani kötülüğün karşılığı, yani onun benzeri bir kötülüktür. Evet, yani aslında Allah da hakikaten yani muhteşem ayetlerde ifade ediyor. Bak doğru, yani hakkındır. Yani yapılmışsa sana bir kötülük, o kötülüğü yapman hakkındır diyor bak. Yani bunun hakkını teslim ediyor Allah. Ha, o önce ne yapıyor? Evet, adalet duygunu tatmin ediyor Allah. Evet bak Rabbim, evet.
Aynen.
Demek ki bu konuda aynı düşünüyoruz yani. Bak, kötülüğü yapmış, benim de o kötülüğü yapmam lazım. Ha, ondan sonra da diyor ki ama affederse, kim affeder? Ve barışı esas alarak erdemli davranırsa artık onun ödülü Allah'a ettir diyor. Bak Allah diyor ki evet bu kötülük yapıldı sana hakkındır. Aynı şekilde kötülükle karşılık verebilirsin. Ama bunu benim için affedersen, benim rızam için bunu affedersen, yani bunun ödülünü bizzat ben sana vereceğim diyor. Ha o zaman diyorsun ki ya bir dakika, bir yerde bana yapılan kötülüğe karşılık vermek, bir anda da Allah'ın bizzat bu konuda ödül vermesi, ödüllendirmesi, işte rızası, sevgisi dediğin zaman, yani o anda zaten oradan alacağın intikam nedir? Birazcık yüreğini soğutacak veya işte diyelim
Aynen.
kötülükler yapmış olacaksın. Allah'ın sana vaat ettiğinin yanında ne olabilir bu yani? Yani biraz sabretsen zaten o insan yaptığı kötülük yani onu bulacak. Gerçekten elini kaldırmana gerek yok ya. Yani onu diyorum. Hani kötülük yapmaktansa kötülüğe uğramak, haksızlık yapmaktansa haksızlığa uğramak. Yani gerçekten insanın bunu tercih etmesi lazım. Bu biraz zayıflık, eziklik gibi gözüküyor belki ama bu değil. Çünkü o emin ol bu muhteşem sistem içerisinde dönüp dolaşıp sahibini buluyor. Ama bugün ama yarın. Çünkü mesela ayetin sonu diyor ki gerçekten o zalimleri sevmez diyor. Yani o kötülüğü yapan kişi zulmediyorsa sen de zulmederek zalim olma diyor. Evet.
Yani bunda da kesinlikle hocam ahirete iman noktası devreye giriyor bence. Ahiret inancı yarım olan ya da böyle ahirete inanmak da gerçekten böyle hani esaslı bir şey. Yani insan böyle evet inandım deyip de böyle iman edebileceği bir şey değil. Gerçekten içselleştirmesi lazım. Çünkü o zaman yarım olduğu zaman insan diyor ki ya bana yapılan şeyler insanların yanına kâr mı kalacak? Haksızlıklar ne olacak? Kimse cezasını çekemeden gidiyor bazen. İnsanların kalbi soğumuyor ama Allah işte öyle bir sistem kuruyor ki dediğiniz gibi insanın hem adalet duygusunu hem de rahmetiyle rahmet duygusunu tatmin etmiş oluyor. Yani çok güzel bir denge var
Yani
gerçekten.
şimdi bizim bu düşündüğümüz şey Allah düşünmemiş olabilir mi?
Yani evet.
Yani bizim bu kaygılandığımız konuda Allah'ın bir hükmü olmayabilir mi? Yani böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Yani hani Allah'ın işini Allah'a bırakmak lazım. Allah'a kendi dinini öğretmeye kalkmamak lazım.
Kesinlikle.
Neticede Allah en doğru şekilde, en adil şekilde hükmünü verecektir. Yani teslimiyet burada devreye giriyor bence. Ya benim Rabbime sonsuz bir güvenim var. Ben biliyorum ki o yapılan haksızlığı kimsenin yanında kâr bırakmaz. Ha ben Allah sipariş dediğim gibi verecek değilim ya. Hani şuna şu cezayı ver, buna bu cezayı ver falan. Allah benim aşağı zabıta müdürüm değil yani. Hani insanları nasıl cezalandıracağını Allah öğretecek değilim. Onun aksine Allah'ım hepimizin hataları, günahları var. Bak hep biz dili mesela. Hani Fatiha diyoruz ya. Hani biz. Ve biz Allah hepimizin hataları var, günahları var. Sen bizi affet. Bize doğru yolu göster. Çünkü mesela Fussilet suresinin 34. ayetinde o kadar muhteşem bir vurgu var ki yani bence çok azımız bunu gerçekten idrak edip gerçekleştirebilir ama yani çok muhteşem vurgu diyor ki madem iyilikle kötülük bir değil sen kötüyü daha güzel olanı ortadan kaldır, sal. Yani daha güzel bir şeyle karşılık ver ona. Hani selam aldığın zaman hani aynısı ve daha güzele karşılık verme şeyinde olduğu gibi. Yani bir kötülük varsa kötülükle karşılık vermektense iyilikle daha güzel olanla karşılık ver. Bak diyor o zaman senin arasında düşmanlık olan kimse sanki böyle eski bir dostun, gerçek bir arkadaşınmış gibi davranır. Hani tatlı dil yılanın dilinden çıkartır misali. Evet yapamıyoruz bunu maalesef. Ama işte ayetler biz bunları yapalım diye var. Hani böyle kimseyi potansiyel düşman olarak görüp değerlendirmemek lazım. Ya da potansiyel dost olarak görüp değerlendirmemek lazım. Dost bildiğin kuzu postu giymiş kurt olabilir. Düşman bildiğin de aslında belki de zannettiğin kadar kötü veya düşmanlık yapacak bir insan olmayabilir. Yani insanın bu ölçüyü dengeye tutulması lazım. Bu affetme meselesinde Rana'cığım yani bu konuda gerçekten çok ciddi çalışmalar var. Affetmenin hem bedensel hem ruhsal sağlığın üzerindeki etkiler üzerine çok ciddi çalışmalar var. Mesela bu affedemeyen kişilerin bu içindeki bu dedik ya düşmanlık, işte kin ve intikam isteğini besledikleri için bu türden hislerin işte böyle mide ağrısı, hazımsızlık, işte yüksek tansiyon, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, halsizlik, böyle kalp çarpıntısı, dikkat dağınıklığı, huzursuzluk gibi böyle bir takım bedensel belirtileri ve etkileri olduğu tespit ediliyor. Yine bununla beraber işte öfke, sinir, kendini kötü ve mutsuz hissetme gibi bir takım belirtilerin ortaya çıktığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bir insan affedemediği zaman en büyük kötü kendisini yapmış oluyor. Mesela düşünsene, affedemediğin kişi belki normal günlük hayatını yaşamaya devam ediyor. Eğleniyor, gülüyor, oynuyor. Sen oturduğun yerde sürekli ona karşı öfke duyuyorsun, sürekli kin duyuyorsun, sürekli onun kötülüğünü istiyorsun falan. Yani kendi kendini tüketiyorsun aslında. Yani buzun şeyin güneşin altındaki buz misali eriyip duruyorsun farkında olmadan. Ve hem bedensel olarak hem ruhsal olarak yıpranıyorsun. Bu açıdan düşündüğümüzde aslında karşı tarafa bir kötülük yaptığımızı düşünürken aslında en büyük kötülüğü kendimize yaptığımızı maalesef fark edemiyoruz. Dolayısıyla yani bu işte Allah'ın affediciliği, Allah'ın tarifsiz, sınırsız şekilde affetmeyi sevmesi, kulunu yarı yolda bırakmaması, kulunu yüzüstü bırakmaması, kulunu unutmaması. Hatta öyle ki yani sanki o günah hiç işlememiş gibi o günah onun yüzüne vurmadan onu affetmesi. Bu da çok mesela benzersizdir. Yani hani bizde biraz bir iğneleme vardı. Hani bir affedersin falan biraz ama
Evet.
hani bir kabaca tabirle biraz böyle bir alttan biraz laf sokma. Hani arada bir hatırlatma işte zamanında bak şunu yapmıştın sen de şunu demiştin. Neyse hadi büyüklük bize kalsın. Bak mesela hep ufaktan ufaktan böyle yüzüne vurma vardır bizde. Dayanamayız çünkü. Yani o karşımızda insanın mahcup olmasını gördükçe daha da hani mahcup etmek için bazen yaparız bunu. Ama mesela Allah öyle affeder ki sanki hakikaten o kul hiç o günah işlememiş gibi, hiç o hatayı yapmamış gibi. Buradaki en önemli formül kulun o içtenlik ve samimiyetle Rabbine yönelmesi, kendini her defasında affetmeyi isteyen, affetmekten hoşlanan, affetmesen bir Rabbi olduğunu bilmesi, kusursuzluğun Allah'a has olduğunu, Allah'a ait olduğunu, hepimizin hata ve günahları kusurlu olabileceğimizi bilmesi. Ama bunu da bir kalkan yapmaması, yani bunu da bir bahane yapmaması. Ya kulum canım işte hata yapacağım. Yani Allah da haşa, Allah da ne işe yarıyor, Allah da affetsin gibi böyle bir çarpık mantıkla hareket etmek değil de evet doğru ben affeden affetmeyi seven bir Rabbim var. Yani bu nasıl bir şey biliyor musun? Yani şimdi nasıl ifade edebilirim tam emin değilim ama şu anda içimde yoğun bir şekilde geliyordu. Cümleyi nasıl dökeceğim onu şey yapamıyorum. Yani şimdi ne yaparsan yap seni affetmeye hazır bir Rabbim var ya insan buradaki o tarifsiz, benzersiz affedicilik karşısında mahcup olup günah işleyemez ya aslında. Yani
Keşke öyle
hani
olsaydı.
hani ya nasıl olsa böyle bir Rabbim var. Rahatlar günaha gireyim. Onu beni affedecek demek. Bırak bir tarafı onu demeyi.
Evet.
Ya onun mahcubiyeti karşısında ya nasıl olabilir ya? Ya yani onun peşinen vermiş oldukları, vermeyi vaat ettikleri, üzerimizdeki lütfu, ikramı yani işte diyor ya işitme gücü, gözler, gönüller oluşturdu Allah. Size ne kadar şükür ediyorsunuz. Şükretmemize sebep olacak bunca şeye rağmen
Evet.
hata ve günahlarımızla birlikte bizi kabul eden ve bizi affetmeye hazır olan bir Rabbimiz varken ya insan hakikaten hani Rabbinin rızasının dışında hareket etmekten hani tabiri caizse Rabbini kırma endişesinden, korkusundan hakikaten hata ve günah yapamayacak duruma geliyor. Allah aslında değil mi bu şefkatiyle insanı mahcup ediyor. Yani bu kadar
Evet.
kudretli, tarifsiz, yani sınırsız, bütün mülk ve yönetimin sahibi olan Allah dilediği her şeyi yapabilecekken dilediği her şeyi yapmıyor olmasıyla insanı mahcup ediyor. Ya
Kesinlikle.
bunun bir şeyi yok. Yani bunu sadece ya kimse bunu açıklayamaz. Bunu sadece ayetler açıklar. O da zaten Rabbimiz gönderdiğine ayetler yani. Bunun hiç başka bir şeyi yok, tarifi yok yani.
İnsan nankördür diyor Allah ayette. Yani böyle bir sistemdeyiz. Ama şu var, kaçınabildiğimiz kadar hani bunu önemli olan bilinçli bir şekilde yapmamak. Gerçi bilinçli bir şekilde de yapıyoruz bazen ama Allah bizden kusursuz olmamızı da beklemiyor. Hani yine bir aslında rahmetiyle dediniz ya şefkatiyle aslında bizi şey yapıyor falan diye. Bu da onlardan bir tanesi. Hani bizden kusursuzluk beklememesine rağmen bizim işte hata yapmaya devam etmemizi, Allah'ın daima bizi affetmesi. Ama işte önemli olan burada Nem suresinin 11. ayetinde söylüyordu. Kötülükleri iyiliğe çeviren kullarım için Allah affedici olduğunu söylüyor. Tabii ki hata yapabiliriz. Hatta daha yani hatayı tekrarlayabiliriz. Olabilir insanız. Allah her zaman bizimle ama yeter ki yaptığımız o hataları telafi edebilelim. Yani ölmeden önce en azından. Allah her zaman bizimle orada olacak. Hocam vaktimiz bugün biraz daha kısa. Söyleyeceğiniz son bir şey varsa onları alalım.
Yani şunu
Buyurun.
söyleyelim, hani Kur'an-ı Kerim'de
Hocam
Nebi ve Resullerin hayatlarından, inananların hayatlarından çokça örnekler var. Ve bu örnekler içerisinde yani peygamberlerin de zaman zaman bir takım hatalar yaptıkları, günahlar işleyebildiklerini görüyoruz. Bu da gayet doğaldır. Niye doğaldır? Çünkü zaten onlar birer melek değillerdir. Müşriklerin beklentilerinde olduğu gibi. Onlar da insandır. Onların da zayıflıkları vardır. Kimisi bir konuda daha güçlüdür, iradesine hakimdir. Kimisi bir başka konuda. Daha zayıf ve daha güçlü oldukları yönler mutlaka vardır. Ama hani Hazreti Adem örneğinde olduğu gibi, Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi, yani hemen her peygamberin bir şekilde hayatında benzer bir örneği var. Hatasını kabul edip, hatasının affedilmesi için Rabbine yönelmesi, tövbe etmesi. Burada esas olan o. Kabul etmesi. Rabbim ben kendime zulmettim. Evet, ben kendime zulmettim. Ben hata yaptım. Öfkeme yenildim. Nefretime yenildim. Ben bunu yaptım. Ama sen beni affetmezsen, beni bağışlamazsan ben çaresiz yapayalnız kalırım. Yani tek kapım sensin. Başka bir kapım yok. Yani tek çarem sensin. Hani bir yaram varsa o yaram, bir merhem varsa o da sensin yani. Hani başka hiçbir şey beni tatmin etmez. Ancak sen tatmin edersin. Dolayısıyla hani ben yine buraya geldim. Ya işte diyorum ya, Allah bu Kur'an ayetleriyle öyle bir zihin, öyle bir kalp inşa ediyor ki bizde. Bazı insanlar mesela şey diyebiliyorlar. Yani Allah işte dua etmeye yüzüm yok, tövbe etmeye yüzüm yok. Çok günahlar işledim. Ben ne yapsam Allah beni artık affetmez. Yüzüm yok yani hani bundan dolayı af dilemiyor. Ya aslında böyle değil. Yani bu çok yanlış.
Allah'ın
Allah hiç
rahmetini ümit kesmiyor.
ya hiçbir yerde abi, işte Kur'an'da mesela tek bir ayette şöyle bir şey var mı? Bir peygamberin, bir inananın mesela bir hata yaptığı zaman Allah ona tamam artık sen kotanı doldurdun. Artık ne yapsan da affedilmezsin. Sen artık hani bir anlamda insanlar arasında yatacak yerin yok denir yani. Daha yatacak yerin yok falan tarzında bir şey görüyor musun? Hayır. Hani Allah günahları tümden affeder. Bunu açık bir şekilde söylüyor. Tek affetmeyeceği günah olarak şirk günahını söylüyor. O da yaşarken insan ondan dönerse Allah onu da affedecektir. Dolayısıyla bizim bu motivasyonla tabii ki esas olarak hareket etmemiz ama bunu da bir bahane olarak hatalarımıza bir kılıf olarak kullanmaktan yine Allah'a sığınmamızdır burada esas olan diyebiliriz. Yani burada çok ayet var bunlarla ilgili. Hani izleyenlerimiz inşallah o ayetleri daha detaylı böyle dikkatli okurlar. Onlar üzerine daha böyle derinlemesine düşünürler. Yani tekrar söyleyeceğim aynı şeyi son olarak. Yani öyle tarifsiz rahmet sahibi, şefkat sahibi, affetmeyi seven bir Rabbimiz var ki yani ona bir parça olsun layık olmak için gerçekten bizim de biraz çaba sarf etmemiz bütün mesele bu. Allah bizden çok bir şey istemiyor. Çünkü zaten çok bir şey yapamayacağımızın da farkında.
Evet.
Yani zayıflıklarımızla beraber, günahlarımızla, hatamızla beraber. Yeter ki samimi olalım. İçtenlikle ona yönelelim. Teslimiyetimizi gösterelim içtenlikle. Ve huzuruna geldiğimiz zaman utanç içerisinde olmaktan, onun rızasının dışında bir hayat yaşamış olmaktan, ona sığınarak eylemlerimizi, davranışlarımızı, hareketlerimizi gözden geçirerek bir hayat yaşamaya gayret edelim.
İnşallah hocam. Allah'ın rahmetinden kesmeyelim diyelim ve Allah bize başımıza kakarak bir şeyleri öğretmiyor. Çok güzel bir rahmetiyle öğretiyor. Biz de bunu hem kendimize hem de çevremizdekileri inşallah uygulayabiliriz diyelim. Dilerseniz yavaştan
Tamam.
sonlandırabiliriz. Allah razı olsun hocam. Çok güzel katkılarınız oldu.
Ben
İnşallah
teşekkür
nice
ederim.
programlarımız olur birlikte.
Sağ ol.
İyi akşamlar diyelim herkese.
İyi
Ben de yayını
akşamlar.
kaydediyorum.
Tamam. Görüşmek
Görüşürüz hocam.
üzere.